Ayrım 19, sayfa 177. Kardeşim de istemedi bu ülkede yaşamak. Kendini vatanına adamış bir adamın oğlu, babasının içinde tıkalı kalan isyanını kendi yüreğine aktarmış ki. Babamın kıymetini bilmeyenlerden bana ne hayır gelebilir abla demişti bana. Amerika'ya yerleşme kararını açıklarken. Ben babam gibi idealist bir vatanperver değilim. Onun gibi fedakar ve hoşgörülü olamam. Şansımı insan kıymeti bilen bir ülkede deneyeceğim. Sen devlet memuru değilsin Orhan demiştim. Sen bilim adamı olacaksın. Devletle işin yok senin, gitme. Sen gel de üniversitenin halini gör demişti. Üniversiteler ki irfan yuvalarıdır sözüm ona. Gerçekten ilim irfan sahibiysen senden nefret ediyorlar. Bağnaz ve dar görüşlüysen hiçbir şeyi değiştirmeden statikoyu sürdürmek istiyorsan ne hala? Ben buna katlanamıyorum işte. Katlanmalısın. Bu ülkeden senin gibiler çekip çekip gittikçe çok yerimizde sayarız. Bu ülke hep yerinde sayacak ne yazık ki. Ne ileri ne de geri. Hep aynı yerde kalacak. Yönetenler bu kadar sıradan, bu kadar ufuksuz oldukça ben bilim adamıyım abla. Sıradanlığa ve durağanlığa tahammülüm yok. Değişimsizlik beni boğar, öldürür. Terör insanları öldürürken değişimsizlik de insanların ruhlarını öldürdü. Ne korkunç bir zaman dilimiydi yaşadığımız. Kırlarda ölüm, dağlarda ölüm, kentlerde ölüm. Değişemeyen kafalar yüzünden de okullarda, kurumlarda manevi ölüm. Siyasi çözüm bulunamadığı için ve karşılıklı inatlaşma sonucu ne çok genç adam öldü, ne çok ana yüreği yandı, ne çok çocuk babasız, genç kadın kocasız kaldı. Zelo'ya anlatsam mı acaba diye düşünüyorum ben de şahit olduklarımı. Bir sürü öykü de bende var. Gerçi Zeliha kendi yakınlarımı, akrabalarımı şehit vermedim ama... Gerçi Zeliha gibi yakınlarımı, akrabalarımı şehit vermedim ama etkilenmemek mümkün mü? 4 yıl kadar oluyor. Karşı komşum Ferhunde ablanın doğuda askerlik yapan oğlu yaralanmış eve dönüyor demişlerdi. Ferhunde abla sevecen bir komşuydu. Ne zaman börek yapsa, zeytinyağlı dolma doldursa elinde bir tabakla biterdi kapıda. Nevracığım sen çalışıyorsun, vaktin yok el tutan yemekleri yapmaya. Azıcık koydum tabağa getiriverdim, derdi. Ben de altında kalmamak için ona tüm dergileri taşırdım gazeteden. Oğlunun yaralandığı haberi geldiğinde çok üzülmüştü. Sonra yeni bir haber geldi. Oğlanı erken terhisle eve yolluyorlardı. Kadın birkaç gün içinde bir orduyu besleyecek kadar çok yemek yaptı oğlu için. Evi silip süpürdü, yaralı oğluna alçalıp yükselen manivalalı bir yatak kiraladı. Ben iş yerimde kocaman bir kartona "Hoş geldin kahraman Gazi" yazdırıp getirdim. Sitenin girişine astık. Çiçeklerle donattık apartmanın girişini. Diğer komşularla beklemeye başladık. Emekli bir bankacı vardı üst katımızda oturan beyefendi bir adamdı. Bizler kalabalık etmeyelim, aile buluşurken daha sonra hoş geldine, geçmiş olsuna gideriz dedi. Hak verdik, evlerimize dağıldık. Ben balkona çıkmış seyrediyordum evin kapısında oğlunu bekleyen Nevin ablayla kızını. Bir askeri araç girdi sitemize. Apartmanımızın kapısına yaklaştı, aracın ön kapısından bir asker atladı. Arka kapıyı açtı, içeri uzandı, kucağında iri bir çocukla geri çıktı. Nevin ablanın önce araca doğru hamlettiğini, sonra yavaş yavaş dizlerinin büküldüğünü gördüm. Kızının gücü annesini kucaklamaya ve ayakta tutmaya yetmedi. Yavaş çekilen film karesi gibi ağır ağır yere çöktüler ana kız. Aman Tanrım, aman Tanrım, askerin arabanın içine uzanarak dışarı çıkarttığı ve kucağında bir bebek gibi taşıdığı şey, o şey Tamer, Ferhunde ablanın oğlu. Tamer, midem ağzıma vuruyor birden. Dizlerimin de bağı çözülüyor. Zor kaçıyorum balkondan. İçeride bir koltuğa yığılıyorum. Gördüğüm bir hayal olsa, gerçek olmasa Allah'ım. Ben nasıl kapısını çalıp da hoş geldin Tamer diyeceğim az sonra. Nasıl bakacağım Ferhunde ablanın yüzüne? Sesimde sahtekar bir tınıyla Tamer hayatta ya gerisini boş ver. Ferhunde abla bak Allah bağışlamış oğlunu işte. Örgütün döşediği mayında iki bacağı dizinin altından koptuysa ne çıkar mı diyeceğim. Üniversiteyi birincilikle bitirip askere gitmişti Tamer. 23 yaşındaydı. Nişanlıydı. Geleceği parlak, akıllı Tamer, yakışıklı Tamer, bacaksız Tamer. Zelha'nın aklını çelenlerin umut bağladığı terör, kolsuz, bacaksız, umutsuz, umarsız ve iyi diş bıraktı genç insanları. Kiminden mutsuz insanlar ordusu yarattı, kimini dedenin torunu Cengiz gibi hem mağdur hem katil yaptı. Çoğunu da ilaç delisi. Zelha nereden bilecek? Birkaç yıldır en yakın çalışma arkadaşımın uyuyabilmek için avuç avuç hap yuttuğunu, gözünün önünden B baskınının resimleri gitsin diye, üstelik savaşa katılıp vuruşmadığı, yaralanmadığı, kimseyi öldürmediği halde. Gazetede çalışmaya başladığım ilk yıl yeteneğimi ispat etmek için her işe balıklama atlarken kendimi Erzincan köylerinden birinde bulmuştum. Erkal fotoğraflayacak, ben yazacaktım olayı. Yazınıza kadın duyarlılığı katın Nevra Hanım, bildik baskın haberlerinden olmasın lütfen demişti patron. Bir terör saldırısı nasıl anlatılabilirse kadın duyarlılığı ile, yol boyunca düşünüp durmuştum. Ölüm karşısında duyulan dehşette cinsiyet farkı nasıl aktarılacak diye. Zor ulaşmıştık olay yerine. O yıllarda bugünkü köprü yoktu Fırat'ın üzerinde. Gece dağ yoluyla gelmişti eşkıya. Köy halkını silah zoruyla köy meydanına toplamış, erkekleri cami duvarına sıralamış, kalaşnikovlarla kafalarını taramıştı. Sonra bütün evleri ateşe vermişti. Yatalak bir ihtiyar kömür olmuştu evinin içinde. Zamanın valisi halk galyana gelmesin ve olaylar daha büyümesin diye yaz sıcağını bahane ederek yakınlarına göstermeden hemen gömdürmüştü cesetleri. Erkal ancak 33 ölü erkek, kurbandan geriye kalan kadınların ve çocukların yüzündeki dehşeti ve acıyı fotoğraflayabilmişti. Tabii bir de hala dumanı tüten yanmış evleriyle harabeye dönmüş köyü. Akşam şehirde kaldığımız otelde genç bir yerel gazeteci, cesetler gömülmeden önce paramparça bedenler yan yana dizildiğinde amatör kamerasıyla alelacele çektiği birkaç fotoğrafı gizlice göstermişti Erkal'a. Yanımda oturuyordu Erkal, yüzü bembeyaz olmuştu, öğürdüğünün farkında bile değildi. Resimlerden birini elinden alıp bakmak istemiştim, şiddetle itmişti beni. İskemlemden düşüyordum az daha. Çekil, bakma, bakma dedim sana. Bırakmıştım resmin ucunu. Sakın Nevra, sakın bakmaya kalkma resimlere. Cesetlerin kafaları yok, yüzleri yok. Tamam, tamam arkadaşım, anladım. Sus, anlatma. Tir tir titriyordu elleri Erkal'ın. Birden fırlayıp tuvalete koşmuş, kusmuştu. O gün boyu burnunda yanık insan eti kokusu duymanın yanı sıra aynı akşam ayrıca resimleri de gördüğü için ilaçsız uyuyamamıştı bir daha. Ben sabaha kadar makinemin başında oturup nasıl becerdimse kadın duyarlılığın öne çıktığı bir yazı yazmıştım ki aferin almıştım patrondan. O sırada benim eşkıya dediğim insanların Zelha'nın kahramanları olduğunu bilmiyordum. Tıpkı Zelha'nın yeğenine benim kahramanlarım tarafından yapılanları bilmediğim gibi. Diyeceğim kötülük söz konusu oldu muydu? Yoktu birbirimizden farkımız. Karşı saftakini perişan etmek için uyguladıklarımız her iki tarafı da perişan ediyordu ne yazık ki. Üstelik bedenen olduğu kadar da manen. İnsanlarımız neden değişemiyordu? Neden değişik bir açıdan bakamıyordu? Ve ah ne kadar da benziyordu inatçılığımız, dik kafalılığımız, kızgınlıkları dile getirme yöntemimiz ve kendimizi illa da haklı gösterme çabamız. Bunun gibi daha ne öykülerim var ama hiçbirini anlatamıyorum Zelha'ya. Onun yaşadıkları kendine yetiyor. Yüzünde derin bir kederle oturuyor karşımda, başını ellerine dayamış. Başın mı ağrıyor Zelha diyorum. Yo, biliyor musun Nevo, babana çok üzüldüm şimdi. Kim bilir neler çekti Cengiz'in yüzünden, ne soruşturmalardan geçti, ne haksızlıklara uğradı. Yıllar geçti Zelo, boş ver, şimdi sakin bir hayatı var, üzülme iyi babam. Bol bol okuyor, balık tutuyor, oğlum yaz tatillerinde gider, uzunca kalır dedesinin yanında. Olsun, yine de düşündükçe, evet çok sıkıntı çekti herhalde, hiç de anlatmazdı ama devlet de ne yapsın, kaymakamın kayırdığı adam daha çıkmıştı. Şans işte. Kim bilir ne kızmıştır Cengiz'e, lanet etmiştir. Hiç sanmıyorum Zelo. Yoksa oğlumun adını Cengiz koyalım diye ısrar etmezdi. Sahi yahu, adını o koydu dedindi değil mi? Ben değil, sen dedin, unuttun mu? Bak bak neler hatırlıyorum. Oğlumu ilk kez kucağına aldığında bu Cengiz diğerlerinin yaşamadığı güzel günleri onlar için yaşasın, mutlu, sağlıklı ve hayırlı evlat olsun demişti. Ah baba, anlayamamıştım o zaman, nasıl bilebilirdim? Allah diğerlerinin yaşanmamış ömrünü senin Cengiz'ine katsın Zelo, dedi Zelo. Bir damla yaş usulca süzüldü sağ gözünden dudağının kenarına aktı. Hani sen ağlamıyordun artık diye sordum gülerek. Bu sevinç gözyaşı dedi Zelha. Bu yaş başka yaş. Cengiz iyi gün görsün diye. Senin evlatların da iyi gün görsünler. Mutlu ve sağlıklı olsunlar inşallah. İnşallah. Zelo, onların iyi gün görmeleri biraz da bize düşüyor. Ah elimden gelse beni aşan güçler var. Biliyorum Zelo ama seni aşan güç de bir insanoğlu alt tarafı. Şartlarını iyi değerlendirmiş bir insanoğlu, Tanrı değil. Şimdi madem herkes gözlerini sana dikmiş, ne olur o kocaman yüreğini cesaretle koy ortaya. Seni piyon yapmalarına müsaade etme. Anlamadım, sen ne diyorsun Nevo? Doğru bildiğinde diren, bizim kuşak bu eli kaybetti ama oyun henüz bitmedi. Çocuklarımız için hala umut var, barış içinde bir ülkede yaşamaları için umut var. Ne olur diren, olmayacak duaya amin dedirtmek için seni maşa yapmasınlar. Ben senin gözünde hep o küçük aşiret kızıyım değil mi? Kişilik kazanabileceğime inanmıyorsun bir türlü. Beni yanlış anladın Zelha. Neyse, sen hiçbir zaman kişiliksiz değildin ayrıca. Bütün oynadığımız oyunlarda hep sen beni yönlendirirdin. Her horoz çöplüğünde öter misali köyümde evet. Bizim evde öten horoz da sendin hep, unuttun mu? Senden uzun boyluydum da ondan. Ama bak beni nasıl geçmişsin, kazık sen de. İyi madem sen uzunum büyük sözü dinle. İyi madem senden uzunum büyük sözü dinle. Yaşım büyük değil ama Nevo. Ben senden neredeyse 2 yaşa yakın büyüğüm. Doğruydu, okula yollamamışlardı onu zamanında. Benimle birlikte 1. sınıfa başladığında 8 yaşını yeni doldurmuştu. Zaten sınıfımızdaki çocukların çoğu benden büyüktü. Hele bir Baran vardı, neredeyse 10 yaşındaydı 1. sınıfa başladığında. Kazık gibi hepimizin tepesinden bakardı. Dedesi okula izin vermemişti. Ancak dedesi ölünce yollayabilmişti oğlunu okula babası. Baran'ı hatırlıyor musun Zelo diye sordum. Adını Kazık Baro takmıştık. Hepimizin tepesinden bakardı. Hatırlamaz olur muydu? Kazık Baro hakkındaki her şeyi biliyordu Zelo. Liseyi şehirde bitirmiş, Ankara'ya üniversiteye gitmişti Baran. Avukat çıkmıştı. Ama avukatlık yapmıyordu. Özel bir dershane açmış, lise sonda okuyan öğrencilerine kurs veriyor, para kırıyordu. Bir ara oğul da devam etmişti Baran'ın dershanesine, üniversite sınavlarına hazırlanırken. Ne zaman konuşmalarımız, karşıt görüşmelerimizden dolayı tıkansa, her ikimiz de ustalıkla ve birbirimize fark ettirmemeye çalışarak sözü bizi birleştiren sarıcı adam anılarına getiriveriyor, düşürüyorduk tansiyonu. Yine öyle yaptık. Baran'dan sonra köyden ve okuldan hatırlayabildiğimiz diğer çocuklardan söz ettik. Kimi milletvekili, kimi avukat, kimi doktor, kimi de haylaz olmuştu. Kimi dağa çıkmıştı. Kızların arasında sadece Berfin okumuştu. Hala köyde ebelik yapıyormuş. Sağlık ocağındaki genç doktorla sevişmiş, evlenmişler. 3 çocukları olmuş. Yöre kadınlarına doğum kontrolü öğretebilmek için yırtınıyormuş. Kadınların çoğu kocalarından gizli öğreniyorlarmış doğum kontrol usullerini. Kocaları duysa canlarını okurlarmış. Biraz şaşmıyor da değillermiş kocalar. Ev başına 9-10 çocuğun 4'e 5'e düşmesine ama Berfin evinin bu işe parmağı olabileceği hiç akıllarına gelmiyormuş. Vaktimiz dolmaya başlamıştı. 1 saat kadar sonra ayrılmak zorundaydık. Belki de bu nedenle birbirimizi kaşımamaya çok özen gösteriyor, fikir çatışmalarına neden olacak siyasi konulardan uzak kalarak sadece köyden tanıdıklarımızın dedikodusunu yapıyorduk artık. Ne kadar çok güldük ve eğlendik, dertleştik, hüzünlendik, yine güldük. Zamanın nasıl uçup gittiğinin farkına bile varmadık çene çalarken. Sonra ben şeytan dürtmüş gibi doğuda evlerinde neredeyse kilit altında tutulan, okula yollanmayan babaların, amca ve dayıların en çok da ağabeylerin güç gösterilerinde heder olup giden kızlar için neler düşündüğünü sordum. Acaba pek de hoşlanmadığı siyasetle uğraşacağına, enerjisini bu yönde harcasa daha yararlı olmaz mıydı halkı için? Zelha kara gözlerinde derin bir acıyla gözlerimin içine baktı. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım Nevratuna dedi. Beni en zayıf noktamdan vuracaksın aklın sıra. Öyle bir şey söyledin ki hapiste oluş nedenim kötü bir şaka gibi durdu. Gerçeği yüzüme vurarak beni yönlendireceksin, hedefimi saptıracaksın, dünyadaki tek akıllı sensin. Bana kendimi tanıttığımdan beri ilk kez Nevratuna diyordu. Hiç istemeden bir hançer saplamıştım arkadaşıma. Yerimden fırladım, yanına gittim. Zelo, senin hapiste oluşun zaten kötü bir şakadır benim gözümde. Nasıl düşünürsün laf ebeliğiyle üstünlük taslamaya kalkışacağımı? O kızlar benim halkım. Senden daha fazla düşünürüm onları, merak etme. Sen kendini üzme onlar için. O kızlar senin dilini konuşabilirler ama onlar benim de yurttaşlarım, benim vatanımın insanları. Tabii ki üzülüyorum hallerine. Üzüleceğine sahip çık onlara. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Hepimizin sahip çıkması lazım. Doğu'nun kızları kimliklerini kazanmadıkça, yaşama katılmadıkça ben de, sen de hepimiz eksik kalırız, bunu bil. Biliyorum, o halde önceliği bu kızlara tanı. Her ne için çalışıyorsan bırak, onlarla ilgilen. Hele bir çıkalım buradan. Buradayken de el uzatman mümkün. Bir kampanya başlatabilirsin okula gitmeleri için. Onların tek sorunu okul değil. Sorunlarını görebilmeleri için bilinçlenmeleri lazım. Okuyamazlarsa bilinçlenemezler. Kadın nüfusun neredeyse tümünün okur-yazar olmadığı bir toplumla nereye varılır Allah aşkına? Sus Nevo, ukalalık etme. Ukalalık etmiyorum be, sana bir şey göstermeye çalışıyorum. Ne gösteriyormuşsun bana? Seni, sen bir bayrak olmaya başladığının farkında değil misin? Bana değilim deme, çünkü inanmam. Demiyorum zaten. İyi, o halde dinle beni. Madem sen artık çok tanınan bir insansın, kendi bölgendeki kızlara model oluşturabilirsin. Ya, elbette. Kişiliğinle, duruşunla, siyasetçi kimliğinle, Zelo, bence sen her şeyi bırakıp Doğu'nun ezilen kadınlarını kurtarmaya çalış. Hem erkeklerin elinden hem de diz boyu cehaletin. Türk kadınları ezilmiyor mu sanki? Ezilmez olurlar mı? Töreler hepsinin yakasına yapışmış. İyi ya, sen de onları kurtarmaya bak. Ben ayrım yapmadan tüm kızlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum zaten. Gazetem beni kızlar ve kadınlar üzerinde bir inceleme yapmak için Doğu'ya yolladığından beri bu sorunu gerçekten çok önemsemeye başladım. Biraz geç kalmadın mı? Olabilir ama geç de olsa sonuçta ben de uyandım işte. O sorun hep vardı, yüzyıllardır vardı. Zelo vardı elbette ama ben önemini yeni fark ettim, tamam mı? Bir gazete röportajıyla, aferin Nevo, istediğin kadar dalga geç. Şu röportajı bana da yolla da neden bu kadar heyecanlanmışsın göreyim. Sadece o röportaj değil. Başka bir şey daha oldu beni bu konuda hassaslaştıran. Ne oldu? Bir dernek var. Doğu bölgelerinde, kırsal alanda yaşayan yoksul kızlara okula gitmeleri için burs veriyor. Duydun mu bu derneği? Duydum. Ne olacak? İşte o derneğin verdiği bursla okuyan kızlarla bir dizi röportaj yaptımdı geçen yıl. 50'ye yakın eve girdim çıktım. İnan bana Zelo, doğuda bundan daha önemli bir sorun yok şu anda. Ya, evet sen içeride olduğun için farkında olmayabilirsin. Ben de değildim nitekim. Ne zaman ki o yoksul evlere konuk oldum ve kadınların halini gördüm, konuştum onlarla. Nece konuştun? Kuş dili mi? Alay etmesene, tercüman aracılığıyla konuştum elbette. O yoksulluk, o çaresizlik, itilip kakılmışlık, tarlayla evin arasına sıkışmış hayatlar, çarpıldım Zelo. İlahi Nevo, doğulu kadını ilk kez görmüş gibi konuşuyorsun. Ben doğulu kadın adına sadece sizin aşiretin kadınlarını bilirdim. Onlar kraliçeymiş, kraliçe. Karınları tok, sırtları pek, zaman zaman erkeklere diş geçirdikleri bile olurdu. Koca nineyi hatırlasana, sen benim girdiğim yoksul evlere girip, daha 30'undayken ihtiyarlamış, 9-10 çocuklu zavallı kadınları bir görsen, görmedim sanki. Gördüysen sen de benimle aynı fikirdesindir. Yoksulluk korkunç bir şey, cehaleti bile ikiye katlıyor. Sana yaşadıklarımı anlatsam inanmazsın. Anlat da inandır beni Evliya Çelebi. Bu kez ben anlatıyorum Zelo'ya. Kars'ın, Erzurum'un, Siirt'in, Doğu Beyazıt'ın, kırlar altında kalmış kuş uçmaz köylerinde gördüklerimi, yaşadıklarımı. Urfa'da bir ilçenin ilk ve tek yüksek okula giden kızı olduğundan, babası utançtan kahveye çıkamayan Emine'yi.